Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 37 ayrımdan oluşmaktadır. Ayrım 1.
Kitabın adı Aldatmak. Yazarın adı soyadı Ahmet Altan. Basım yılı yeri yayın evi 2002 Can Yayınları. Okuyanın adı soyadı Emel İlter. Ahmet Altan 1950 yılında doğdu. Orta ve lise öğrenimini çeşitli okullarda dolaşarak tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne devam etti. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. 24 yaşında gazeteciliğe başladı. Gece muhabirliğinden genel yayın müdürlüğüne kadar gazeteciliğin hemen hemen bütün kademelerinde çalıştı. 1987 yılında köşe yazarı oldu. 1990'da genel yayın müdürüyken gazeteciliğe ara verdi. Çeşitli televizyon programları hazırladı. Birçok yazısından dolayı yargılandı ve 1995 yılında 1,5 yıl hapse mahkum edildi. İlk romanı 4 Mevsim Sonbahar 1982'de yayınlandı. 1985'te yayınlanan ikinci kitabı Sudaki İz toplatıldı ve müstehcenlikten yargılanarak mahkeme kararıyla yakıldı. Üçüncü romanı Yalnızlığın Özel Tarihi 1991'de basıldı. Dördüncü romanı olan Tehlikeli Masallar 1996 Ekim'inde yayınlandı ve rekor sayılacak baskı sayısına ulaştı. Deneme kitapları Gece Yarısı Şarkıları 1995'te, Karanlıkta Sabah Kuşları 1997'de, Kristal Denizaltı 2001'de yayınlandı. Ahmet Altan'ın 1998'de yayınlanan romanı Kılıç Yarası gibi 1999 yılı Yunus Nadi Roman Ödülünü kazandı. İsyan Günlerinde Aşk 2001'de yayınlandı ve 150 bin baskı sayısına ulaştı. Aldatmak yazarın son romanıdır. Sabırsızca söylenmiş tek bir kelime insanın hayatını nasıl değiştirebilir diye çok düşünmüştü daha sonraları. Gizli isteklerin, alışkanlıkların, güvenilir kabuğun altında beslenip büyüyen günahkar arzuların, unutulmuş anlamsız öfkelerin, farkına bile varılmayan bıkkınlıkların, küçük çekiç darbeleri gibi hayatı yontarak, o bildik hayatın içinden yeni hayat biçimleri çıkardığına karar vermişti sonunda. Her şeyin ne kadar masum bir nedenle başladığını hatırlıyordu. Bu rastlantıda kırıcı bir alaycılık bulmuş, hatta masumiyetin kendisinden bile kuşku duymuştu. Sarmaşıklı duvarlarıyla şehirden saklanmış, sokakları çiçek ve parfüm kokan bakımlı ve geniş sitenin çocuk bahçesini biraz daha büyütmek istemişlerdi. Bahar sonlarında güneşli bir pazar günü genç anneler toplanıp sorunu nasıl çözeceklerini tartışarak çocuk bahçesini sitede oturan mimarlardan birisine yaptırmaya karar vermişler. Arasından biri de yüzme havuzuna bakan blokta oturan asıl suratlı genç mimarı hatırlamıştı. Birisi, "Orada oturan kim var aramızda?" diye sormuştu. Aydan da her zamanki sabırsızlığıyla atılıp "Ben!" demişti. Belki bir iki saniye oyalansa onun yerine bir başkası "Ben!" diyecek ve hayatı böylesine karmakarışık olmayacaktı. Ama bir sorunla karşılaştığında içinde beliriveren hemen çözme isteği öylesine güçlüydü ki bir başkasının ortaya çıkmasını bekleyememişti. Eve dönerken uğrar, kendisiyle konuşurum, demişti. Toplantı dağıldığında, sokaklarda pazar sabahlarının öğleye yaklaşan saatlerinde hissedilen huzur vardı. Geç kaldığını düşünüp hızlanmıştı. Selin'i annesine bırakıp, kocasıyla birlikte ilk tanıştıklarından beri gittikleri balık lokantasında yemek yiyeceklerdi. Eve dönünce de her pazar yaptıkları gibi sevişeceklerdi. Bunun böylesine bilinen, hiç aksamadan tekrarlanan bir sevişme olması Aydan'ın heyecanını azaltmıyor, aksine olacakları daha önceden bilmek onun isteğini arttırıyordu. Hatta onun bu sevişmelerden sırf düzenli ve daha önceden bilinir oldukları için hafta içindeki diğer sevişmelerinden daha çok zevk aldığını söylemek bile mümkündü. Gerek sabırsızlığını akıtacak bir mecra, tez canlılığını yatıştıracak bir bilinirlik, yürünecek berrak bir yol ve açık bir hedef arayan doğasından, gerekse başarılı olabilmek için çok düzenli ve programlı olma zorunluluğunu ikinci bir benlik gibi kendi varlığına katmasından. O her zaman bilinen, daha önceden programlanmış şeylerden haz alır, onlarda başarıyı andıran tuhaf bir zevk bulurdu. Başkalarında heyecan uyandıran yeni ve ani gelişmeler, bilinmezlikler, sürprizler, belirsiz maceralar onu ürkütmese bile sıkar, bütün heyecanını ve şehvetini söndürürdü. Doğuştan sahip olduğu benliğinin tadı, çevresi çikolatayla kaplanmış bir üzüm tanesi gibi, ta ilkokuldan beri hayatını saran başarının ve başarıyı getiren düzen ve disiplinin tadıyla kaynaşmıştı. O düzen kaybolduğunda alıştığı tat da kayboluyor, hayat ona yavan ve renksiz geliyordu. Heyecanı macerada değil, başarıda buluyor, başarıyı yarattığına inandığı programlı davranışlar, tıpkı başarının kendisi gibi onu hep heyecanlandırıyordu. Çimenliklerin arasındaki asfalt yolda bu çocuk bahçesi sorununu çözümleyeceğini düşünerek ve bir şeyi çözümlemenin ona hep verdiği memnuniyeti hissederek yürürken, bir yandan da bedeninin çakır keyif bir sevişmeye daha şimdiden hazır olduğunu fark edip kendi kendine gülümsüyordu. Binanın önüne geldiğinde mimarın hangi katta oturduğunu anlamak için zillere baktı. Buraya taşınalı epey olmasına karşın bir kere bile komşularının kim olduğunu merak etmemişti. Dizi dizi isimler arasında Cem Kırkoğlu adını aradı. Aradığı adı bulunca tek başına yaşadığını söyledikleri mimarın sitenin havuza bakan en büyük ve en pahalı dairesinde oturduğunu gördü. Adam çok zengindi. Bütün zenginlerin kendilerinden daha zengin birini gördüklerinde hissettikleri o tuhaf ürküntüyü ve çekingenlikle karışık saygıyı o da hissetti. Asansöre binip en üst katın düğmesine bastıktan sonra aynada zaten düzgün olan saçlarını bir daha düzeltti. Gömleğinin yakalarını çekiştirdi. Düğmelerinden birini açtı. Memelerinin arasındaki çizginin başlangıcı gözüktü açılan düğmeden. Adamı ayartmak ya da onunla kırıştırmak gibi bir düşüncesi yoktu. Yalnızca karşısındaki erkeğin zenginliğinden, zekasından ya da gücünden etkilenen her kadın gibi kendisini etkileyeni etkilemek istiyordu. Bu, düşünülerek yapılmış hesaplı bir hareket değildi. Kendilerini etkileyen biriyle karşılaştıklarında kadınların hissettiği o belli belirsiz panik duygusuyla açmıştı düğmesini. Adamın daha karşılaşmadan kendisini etkilemiş olmasının tuhaflığını ise fark etmemişti. Asansörden inince kapı numaralarına baktı. Aradığı numarayı bulunca kapının önünde durdu. Saçlarını bir kez daha düzeltip derin bir soluk aldıktan sonra vücudunu dikleştirip kapıyı çaldı. Bekledi. Kapı açılmadı. Zili bir daha çalmakla dönüp gitmek arasında kararsız kaldı. Ne yapacağına karar vermeden dururken kapı birden açılıverdi. Açılan kapıda beline bir havlu bağlanmış, ıslak saçlarını elindeki havluyla kurulayan yarı çıplak bir adam duruyordu. Sanki durumda hiçbir tuhaflık yokmuş gibi saçlarını kurulamaya devam ederek sakin bir sesle "Buyurun," dedi. "Kimi aramıştınız?" Sesinde, duruşunda, çıplaklığını aldırmayışında, dudaklarının kenarında beliriveren alaycı gülümseyişle kibirli ve küstah bir güven, hareketlerinde neredeyse kadınsı denilebilecek bir zerafet, konuşmasında kışkırtıcı bir küçümseyiş, bakışlarında ise hayvansı bir saldırganlık vardı ama bütün bu karmaşaya hiç uymayan ölçülü bir kibarlık, mesafeli bir nezaket de hemen seziliyordu. Bir bencilliğin işaretiymiş gibi gözüken sükunetiyle karşısındakini telaşlandıran, hemen hissedilen kendini beğenmişliğiyle sinirlendiren, neredeyse itici, hiç tanımadığı bir insandan kendisine bir anda bir düşman yaratabilecek bir adamdı. Ama bütün bunlar, aralarında hemen hemen bir tek bile övülecek yan bulunmayan bu kötü özellikler, kaçınılmaz bir biçimde karşılaştığı insanların ilgisini çekiyordu. Sanki insanların kötülükleri çekici bulduğunu biliyormuş da onun için böyle davranıyormuş gibiydi. Hatta daha fenası, sanki kendisine bunu fısıldayan bir sesle doğmuştu. Tavırlarındaki doğallık onun böyle doğduğuna inandırabilirdi insanı. Adamın aldırmaz duruşundaki hiç alışık olmadığı saygısızlıktan öylesine utanmıştı ki, aslında çok da önemli olmayan bu tuhaf karşılaşma, onda büyük felaketlerde hissedilene benzeyen bir baş dönmesi yaratmış, gözleri kararmıştı. Karşısındaki adamı tam olarak göremiyordu bile. Bir hayvanın rüzgarın uzaklardan taşıdığı belli belirsiz bir kokuyu hissetmesi gibi, adamın küçümseyici aldırmazlığındaki iticiliğin kokusunu alıyor, bunalıklaşan görüntünün ardından onun ince beli ve geniş omuzlarıyla bir yüzünün vücuduna sahip olduğunu hayal meyal fark ediyor, bir başka sevişmeye hazırlanan bedeninin elinde olmadan bu çıplaklıkla ilgilenmesine sinirleniyordu. Sabırsızlığı yüzünden bir insanı habersizce rahatsız etmek ve onu banyodan çıktığı sırada yakalamak, iğrentiye benzer bir utanç yaratıyordu içinde. Bu, çocukluğundan beri aldığı terbiyeye de, onun düzen ve program düşkünlüğüne de aykırı bir davranıştı. Ve bazı yaptığı gibi, sabırsızlığı yüzünden kuralları çiğnemek, onu utanılacak bir duruma düşürmüştü. Bütün bunlar tümüyle kendi hatası olmasına rağmen, yalnızca kendisine değil, adama da kızıyordu. Adam, belindeki havlusuyla neredeyse çırılçıplak karşısında durduğu için nereye bakacağını da kestiremiyor, bir yere kararlı bir şekilde bakamamak şaşkınlığını ve kızgınlığını arttırıyordu. Bu adamı bu halde görmesinin kendi hatasından kaynaklandığını düşünmese, adamın çıplaklığına da tavırlarına da aldırmazdı belki. Ama utanılacak bir şey yaptığını düşünmek utandırıyordu asıl onu. Utancın, şaşkınlığın, kızgınlığın, alay edilecek bir duruma düştüğüne inanmanın yarattığı duygu dalgalanmaları yüzüne vuruyor, sabit bir yere bakamayan gözleri kırpışıp duruyor, yüzünde birbiri ardına birçok ifade, rüzgarlı bir günde açık bir pencerenin önündeki ince bir perde gibi kıpırdanıyordu. Onun yüzündeki bu ifade dalgalanmaları birden adamın aklında beklenmedik bir düşüncenin doğmasına neden oldu. Sadece bedeniyle bu kadını baştan çıkarıp çıkaramayacağını merak etti. Çıplaklığıyla, vücuduyla, erkekliğiyle bu kadının aklını çelip, onu bütün değerlerini reddetmeye götürüp götüremeyeceğini düşündü aniden. Bir kötülükten ziyade erkekliğini sınamaktı bu onun için. Bir erkek vücudunun kadın ruhu üstündeki etkisini görmek arzusu, açığa vurulmayan bir kibirlenmeydi. Birisi ona, yapmayı tasarladığı şeyin kötü ya da ahlaksızca olduğunu söylese herhalde buna şaşardı. Bir kötülük yapmak aklından bile geçmemişti. Şimdiye kadar kimseye bilerek kötülük ettiği de görülmemişti. Öyle biri değildi. Ahlaksızlığı ise hiç anlayamazdı. Çoktandır kendisini toplumdan öylesine kesin çizgilerle ayırıp koparmıştı ki, düşüncelerinin hiçbir yerinde kalabalıklarla ortak bir değer yargısı kalmamıştı neredeyse. Onların ne ahlakına uymaya ne de ahlaksızca davranmaya çalışıyordu. Aslında onu böyle bir oyuna sürükleyen merak da değildi. Merak gibi gözüken duygunun altında kıpırdanan istek çok daha basit, çok daha korkunç bir istekti. Yeni bir şey bulma isteği. Çocukluğundan beri onu çeken tek kavram buydu işte. Kendi hayatını da, başkalarının hayatını da ne olduğunu bilmediği ama kendisini hep bunaltan sıkıntıdan kurtarabilecek yeni bir şey bulmak için mahvedebilirdi. Aydan zorlukla kendini toparlayıp özür dilerim diyebildi. Sizi münasebetsiz bir zamanda rahatsız ettim. Cem omzuyla kapının kenarına yaslanıp bir dizini öne kırınca alelacele bağlanmış havlunun önü hafifçe açıldı. Bacaklarının üst kısmıyla kasıklarının kuytulukları gözüktü. Kadının kasıklarının açılan kısmını gördüğünü, onun şiddetle başını kaldırıp yüzüne bakmasından anladı. "Yoo," dedi, "rahatsız etmediniz." Biraz durup ekledi. "Rahatsız olmuş bir halim mi var?" Aydan, birinci adamın küstahlığıyla bulanmış, bu bunalıklığın arasında bu söze verilecek bir cevap aramıştı. "Sizi rahatsız ettiğimi düşünmek beni rahatsız etti, diyelim." "Rahatsız olacak bir şey yok. Buyurun, içeri girin. Ben de bir şeyler giyeyim."
Ayrım sonu.